İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup insanların etnik kökenlerine dair çok soru geliyor. Hani çok Rum var mıydı, çok Ermeni var mıydı, işte bunlar Mason muydu, Yahudi miydi?
Şimdi bu konu çoğu insanın merak ettiği bir şey. Şimdi iddiatçıların böyle bir dar etnik grup aidiyeti üzerinden işe başlamadıkları daha başından belli. Yani Fransa'daki sürgün günlerinde içlerinde epeyce Araplar da var. Yani Suriye'den. Yahut da mesela İttihat Terakki'nin içinde Irak'taki önemli ailelerden olan Babanzadeler var. Babanzadeler Irak asıllı. Bazıları onlara Kürt diyor, bazısı Türk diyor, bazısı Arap diyor, bilemiyoruz. Ama oralılar, yani nasıl diyelim, Anadolu coğrafyasının insanları değiller. Yahut da Ermeniler var. Bir tek aslında Rumlardan İttihat Terakki'nin doğrudan yanında olmayanlar var. O da Rum Patrikhanesi'nin çok ciddi bir şekilde Rum cemaatini kontrol etmesi ve ayrıcalıklarını korumak için Rum Patrikhanesi'nin özellikle de Yunan hükümetiyle işbirliği yapması. Ama bu demek değil ki gene de Türkiye'de Rum olup da iddiatçı olan yoktu demek. Bu mümkün değil. Varlar. Ama az. Ermenilerin büyük çoğunluğu aslında böyle bir devrimden yana ve zaten 1908 öncesi de 1908 sonrası da 1914'e kadar diyelim Ermeni devrimci örgütleriyle İttihat Terakki arasında her zaman çok da şey olmayan, nasıl diyelim, %100 uyumlu olmayan ama sürekli görüşmeler, sürekli alışverişler vesaire olan biri var. Ve mesela o Ermenilerin de bir kısmı mecliste iddiatçıların yanında yer alıyorlar oylamalarda. Mesela bunlardan bir tanesi o 1890'lardaki Osmanlı Bankası'nı baskınını gerçekleştiren o zamanki tanımıyla diyelim bir terörist. 1908 sonrası parlamentoya giren bir Ermeni. Şimdi bakıldığı zaman 1914'e kadar böyle bir birliktelik büyük ölçüde var. Arnavutların bir kısmıyla var, bir kısmıyla yok. Çünkü Arnavutlar bir de ayrılma derdinde olan bir etnik grup. Ve 1910'dan başlayarak aslında ayrılmak için ayaklanan bir grup Arnavutlar. O yüzden de Arnavutların içinde İttihat Terakki'nin yanında olanlar var, karşısında olanlar var. Arnavutluk açısından trajik durum bana göre, Arnavutluk bağımsızlığını isteyip de o bağımsızlığı elde edenler monarşist ideolojik formasyona sahip olan insanlar. Yani Arnavutluğu özgürleştirmek adına bağımsız yapmak derdinde değiller. Oraya bir kendi arzularındaki mutlakiyetçi kralı oturtma derdindeler. O açıdan bakıldığında da Arnavutluk bağımsızlığı çok böyle Arnavutluk halkını mutluluğa götürecek bir bağımsızlık hareketi olmuyor. Şimdi bu çok ciddi bir konu ve nasıl diyelim, başka yazdıklarına tamamıyla katıldığım bir takım tarihçiler, sosyal bilimciler, mesela ismi çok aklıma geldiği için söyleyebilirim. Yani kendisiyle de konuşmuşluğum, görüşmüşlüğüm var ve bir sürü konularda da anlaşabilirim. Bir takım insanlar Kemalizmle iddiatçılık arasında hep bir köprünün olduğunu söylüyorlar. Yani iddiatçıların içinden çıktı Kemalistler diyorlar. Böyle olunca da nasıl diyelim, eğer hoşlanıyorsanız evet Kemalistler de iddiatçıydı diyorsunuz. Yahut da hoşlanmıyor, eleştiriyorsanız Kemalistleri, Kemalistler de kötüydü, iddiatçılar da kötüydü. Kemalistler iddiatçı olduğu için kötü damgası vurulabiliyor çok hızlı ve rahat bir şekilde. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki bu konularla ilgili sosyal bilimcilerin epeyce bir kısmı diyeceğim, İttihatçılar Birinci Dünya Savaşı sırasında dönüşerek Kemalist oldular. Bunu çok geniş anlamında söylüyorum. Tabii yani tam bunu belki söylemiyorlar ama söyledikleri aslında iddiatçılarla Kemalistler aynı doğrultuda olan insanlar. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Yani şimdi bunu nasıl öyle değil? Sen az önce bir söylemiştin. 1909 Kongresi'nde Atatürk diyor ki askeri bürokratlarla İttihat Terakki arasındaki bağı kopartalım. Yani bürokrasiyle parti arasında bir ilişki olmasın. Şimdi bu kendi başına baktığınızda yerleşik oturmuş bir liberal demokratik ülkede tabii ki olması gereken ve olmazsa olmaz bir koşul. Yani buna hayır canım nereden çıktı bu? Çok garip bir fikir diyemezsiniz. Zaten Mustafa Kemal'in de bunu söylemesi bir şekilde iddiatçıları sıkıştırmak amaçlı. İddiatçılar bunu böyle anlıyorlar. Ha diyorlar, bizi sıkıştırmak için böyle bir argümanla ortaya çıkıyor. Niçin sıkıştırma diye hissediyor iddiatçılar? Çünkü karşılarındaki monarşist muhalefet de bunu söylüyor. 1909 yılında diyorlar ki sizin ordu mensuplarıyla alakanız var. İşte ordu mensuplarında, orduda çalışan insanlar aynı zamanda İttihat Terakki Cemiyeti'nin işte yönetiminde de yer alıyorlar. Parti üyesi olarak da ortalıkta dolaşıyorlar. Kendilerini partiliyiz diye kamuoyunda gösteriyorlar. Böyle olmasın. Böyle olmasın demenin amacı ne? Çok kırılgan olan bir devrim sonrası durumda zaten parçalanmış olan orduyu tamamıyla eski düzen yanlılarının egemen olduğu bir orduya çekmek. O yüzden de zaten iddiatçıların 1909'dan itibaren Atatürk'le olan ilişkileri çok daha mesafeli oluyor. Çünkü bakıyorlar ki Atatürk'ün önerisiyle, o zaman Mustafa Kemal'in önerisiyle monarşist muhalefetin önerisi örtüşüyor gibi gözüküyor. Şimdi bakın, burada şunu söyleyeyim. Bürokratik hareketli, askerler iddiatçıydı ve sanki askerlerin hepsi, yani harp okulu okumuş, okullu, mektepli subayların hepsi iddiatçıymış gibi bir anlatım var Türkiye tarihinde. Yani bu bazen çok vurgulanmıyor ama ne bileyim işte Firuz Ahmet'in anlatımlarına baktığınız zaman, Sina Akşin'in anlatımlarına baktığınız zaman böyle bir hisse kapılıyorsunuz. Sanki ordunun vasıflı subaylarının hepsi iddiatçı. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olmadığını ben bu ikinci kitapta çok daha yakından gördüm. Bu ikinci kitap 1908 ile 1913 arası iktidar ve rejim mücadelesi kitabı. Bu kitapta 1912 yılındayız. 1912 yılında seçimler yapılıyor. Monarşistler seçimle varlık gösteremeyeceklerini anlayınca bir askeri darbe planlıyorlar. Bu askeri darbe Temmuz 1912'de gerçekleşiyor. Meclis kapatılıyor. İddiatçıların önde gelenleri ya tutuklanıyor ya da yer altına girmek zorunda kalıyorlar. Basın özgürlüğü kalkıyor. Yani bir askeri darbe. Ve bakın Türkiye tarihinde ilk ve son defa iddiatçıların Tanin gazetesinde Türkiye'de kudeta oldu diye bir haber var. Bakacak olursanız 1960'da, 1971'de, 1980'de hiçbir gazete Türkiye'de darbe oldu diye basma cesaretini gösteremiyor. Ama 1912'deki askeri darbede Tanin gazetesi darbe oldu Türkiye'de diye yayın yapıyor. Tabii gazete kapatılıyor, yasaklanıyor. Gazeteyi birkaç gün Romanya'dan basıp gizlice deniz yoluyla Türkiye'ye sokuyorlar. Fakat bu da yürümüyor. Fakat şu söyleyeceğim mesele ayrı bir mesele. İddiatçılar böyle bir durumda kaleleri olarak gördükleri Selanik'e gidiyorlar. Makedonya'da başlamıştı 1908 devrimi. Oraya gidiyorlar. Selanik'te güçlü oldukları bir yer. Ve tıpkı 1905 devriminde Çarlık Rusyası parlamentoyu kapatıp da parlamenterler Viborg kasabasında bir sürgün meclisi kuruyorlar. Tıpkı onun gibi acaba biz Selanik'te bir sürgün meclisi ve bu sürgün meclisine dayanan bir sürgün hükümeti kurabilir miyiz diyorlar. Bakın bu Türkiye tarihinde ben bu konuyu kitaplaştırmak için çalışma yapana kadar hiçbir yerde rastlamadım. Ne yerli ne yabancı kaynaklarda İttihatçıların Makedonya'da bir sürgün hükümeti kurma fikri hiçbir şekilde Türkiye'de yazılmış bir şey değil. Şimdi bu gene İttihatçılar hakkında çok ciddi bir şey söylüyor bize. İkinci olarak söylediği ciddi şey şu. Şimdi böyle bir sürgün hükümeti kurabilmeleri için arkalarında üzerlerine gönderilecek silahlı gücü karşılayacak bir karşı güç olması lazım. Yani kendi sürgün hükümetlerini, kendi sürgün parlamentolarını koruyacak bir askeri güç olması lazım. Selanik'e gittiklerinde İttihatçı liderler hemen ordu içinde soruşturma yapıyorlar. Soruşturma dediğim fikir alma. Yani böyle bir sürgün hükümeti kursak siz bizi destekleyecek misiniz? Makedonya'daki ordu güçleri, subaylar. Subaylara soruluyor, erlere değil tabii ki. Ve burada ciddi olarak anlıyorlar ki arkaları çok da dolu değil. Yani böyle bir meclisi kursalar, böyle bir sürgün hükümeti ilan ettik deseler, Makedonya'daki askeri güçlerin yarısı bile arkasında olmayacak. Şimdi bu ne demek? Birkaç şey söylüyor bu. Ama söylediği en önemli şey, İttihatçıların askerlerden oluştuğu yahut da okumuş subayların hepsinin yeni düzenden yana olduğunu iddia etmek, hem 1912 darbesini okuduğunuzda hem de bu hikayeyi, bu tartışmayı, sürgün meclisi hükümeti tartışmasını dinlediğinizde yıkılıyor. Böyle bir ordu içinde birlik yok. Zaten 1912'de Balkan Savaşı'nda Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde savaşı kaybetmesi ordu içindeki bu bölünmeden. Çünkü darbeden sonra bütün becerikli ve İttihat Terakki sempatizanı yahut da yeni düzen yanlısı diyelim, Mahmut Şevket Paşa, hiçbir zaman İttihatçı diyemezsiniz ama yeni düzeni kabullenmiş bir general kendisi. Şimdi bakıyorsunuz bu yeni düzeni destekleyenler ordunun doğal olarak darbe yapıldığı için yürütücü kadrosu olmaktan çıkartılmışlar. Ve orduyu yönetenler bir şekilde aslında böyle bir komployla birkaç ay önce göreve gelmiş olanlar. Daha da vahimi, bu elçilik kayıtlarında da var, Rıza Nur'un kendi anılarında da var, gizlemiyorlar. Mesela Balkan Savaşı çıktığında askeri darbeyle İttihatçıları deviren güçler Balkan ülkelerine, yani düşmanlara Türkiye'nin askeri stratejilerini veriyorlar. Bakın diyorlar, biz böyle böyle savunma yapacağız, onun için siz güzel saldırıp cepheyi bölebilirsiniz. Yani bunun adı işbirlikçilik demektir. Başka bir şey yok bunun. İzmir'deki mesela komutanın böyle işbirlikçilerle görüştüğü ve bütün bir savaş planlarını karşı tarafa aktardığı üzerine çok sağlam bilgilerimiz var. Şimdi bakıldığı zaman ortalıkta askeri bürokrasinin, sivil bürokrasinin %100 bu yeni rejimin arkasında olduğu gibi bir hikaye, eğer anlatılacaksa, hiçbir şekilde gerçeğe dayanmayan bir hikaye, bir böyle arzu olabilir. Ah keşke böyle olsaydı bürokrasi diyebilirsiniz ama böyle değil. Evet, lafı uzatmayın, burada keseyim. Şimdi sürgün hükümeti sosyal bilimlerde var olan bir şey. Çok fazla sürgün hükümeti bilemiyoruz biz. Daha çok 2. Dünya Savaşı'nda gördüğünüz bir şey. Yani mesela Fransa 1940 yılında işgal edildiğinde Fransa'daki devlet bürokrasisinin bir kısmı Fransız işgalini kabul ediyor ve hatta işbirliği yapıyor. bu hükümetin adına da Maréchal Pétain'in hükümetinden bahsediyoruz. Vichy hükümeti deniyor. Bu mesela bir işbirlikçi hükümet. Buna mukabil Fransız ordusunda general olan Charles de Gaulle Fransa'yı terk ediyor, Londra'ya gidiyor ve Londra'da bir sürgün hükümeti kuruyor. Sürgün hükümeti dediğimiz İngiltere'nin ve diğer müttefiklerin meşru hükümet diye kabul ettiği bir hükümet. Kendi ülkesinde çalışamıyor. Mesela Polonya'da da böyle. Polonya'da işgal edildiği zaman gene Londra'da bir hükümet kuruluyor. Bir sürgün hükümeti. Sürgün hükümeti dediğiniz çoğunlukla kendi ülkesinde olmayan, tutunamayan ama tutunamayan dediğim zaman anayasal bir şekilde kurulan bir hükümet devrildiğinde anayasal rejimi devam ettiren bir hükümetten bahsediyoruz sürgün hükümeti dediğimiz zaman. Yani meşru gördüğümüz bir hükümete sürgün hükümeti diyoruz. Yoksa işbirliği yapan hükümet işte Vichy hükümeti oluyor ya da Norveç'te Quisling hükümeti oluyor ve Quisling lafı da mesela dünya literatürüne giriyor. Quisling Almanya yanında çalışan bir Norveçli politikacı ve o günden bugüne Quisling hükümeti dediğimiz zaman işbirlikçi hükümetlerin genel adı oluyor. Sürgün hükümeti de böyle bir şey. Şimdi Makedonya'da Selanik'te bir sürgün hükümeti kurmak demek bir anlamda Makedonya'nın geçici olarak da devlet denetiminden çıkması anlamına gelecek. O yüzden bizi destekleyecek bir askeri grup var mı diye bakıyorlar ve böyle bir desteği göremeyince de böyle bir sürgün hükümeti ilan etmekten kaçınıyorlar. Yani bu ilan edilen bir şey değil ama bunu düşünüyorlar.
Teşekkür ederim Aykut Hocam. Sürgün hükümetinden sonra en çok soruların yoğunlaştığı konulardan bir tanesi de bu Babıali baskınıdır hocam. Gerçekten tarihinde de çok tartışmalı bir konu.
Şimdi nasıl ben 1908 23 Temmuz'unda olana ikinci meşrutiyet ilanı demiyorsam 1913 yılı başında olan olaya da Babıali baskını demiyorum. Çünkü Babıali baskını lafı mutlakiyetçi monarşi tarafından verilmiş bir isim ve sanki meşru bir hükümeti iddiatçılar devirmişmiş gibi anlatılan bir olay. Halbuki Babıali baskını tırnak içinde söylüyorum. O yüzden telaffuz etmek istemiyorum. Aslında 1912 Temmuz'unda askeri darbeyle yıkılmış olan meşru hükümetin yeni baştan kurulması demek. Yani Ocak 1913'te tekrar meşru hükümet geri kuruluyor. Şimdi bu da nasıl oluyor? Kamil Paşa hükümeti çünkü 1912 askeri darbesinin arkasında Kamil Paşa var. Bu bütün kaynaklar tarafından ve o zamanki kamuoyu tarafından bilinen yerli yabancı gözlemcilerin anlatımları, yani bu bir gizli bilgi değil. Kamil Paşa bunun arkasında ve ilk anda Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oluyor ama zaten o sadrazam olduğunda yerli ve yabancı gözlemciler bu geçici bir hükümet birkaç ay içinde Kamil Paşa iktidara gelecek diyorlar ve gerçekten de Kamil Paşa geliyor. Şimdi Kamil Paşa'nın yaptığı iş yani 1912 Balkan Savaşları sonunda yaptığı iş başka ülkede olsa anayasal suç. Yani iktidara gelmesi ayrı bir anayasal suç ama savaşın sonlandırılması için yaptığı girişim ayrı bir suç. Kamuoyuna hem Türkiye hem dünya kamuoyuna verdiği demeçlerle, kendi Dışişleri Bakanı Nora Dungyan Efendi'nin verdiği demeçlerle, Avrupa basınında açıkça tartışıldığı üzere Kamil Paşa diyor ki, ben kendi ülkemin çıkarlarını koruyamıyorum, İngiltere'ye güveniyorum. Bize hakkaniyetli barışı İngiltere sağlayacak. İngiltere'nin aracılığını istiyorum diyor dünya kamuoyuna. O sırada da dünya kamuoyu biliyor ki Balkan Savaşı'nda Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın arkasında İngiltere var. Yani sizin düşmanınızın destekçisi olan bir devlete siz sadrazam olarak diyorsunuz ki beni kurtaracak olan sensin. Bu nasıl bir kurtuluş olacak bilemiyorum. Bu nasıl bir barış olacak bilemiyorum. Zaten iddiatçılar da böyle bir söylemin gerçekleşme anında artık buna müsaade edemeyiz diyorlar. Yani Ocak 1913'te hükümet Babali'de toplantı halindeyken bu hükümeti artık biz tanımıyoruz diyor iddiatçılar. Buna bir darbe olarak bakmak demek, Kamil Paşa hükümetini 1912 askeri darbesini meşru görmek demek ve o hükümeti meşru görüp meşru hükümeti iddiatçılar devirdi demek. Böyle bir durum yok.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Evet. İttihat terakki denince akla gelen kavramlardan biri teşkilat-ı mahsusa. Teşkilat-ı mahsusa hakkında ya da teşkilat-ı mahsusa da birçok iddiatçının yer almasını nasıl yorumluyorsunuz hocam?
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın, kişiler üzerinden gitmemeye çalışıyorum. Anlattığım hikaye daha böyle bir sosyal dönüşüm, siyasal devrim hikayesi. Bunun içinde çok değişik insanlar var, geliyor, geçiyor. Bunların bir kısmı ömürlerinin başından sonuna kadar aynı doğrultuda gidiyorlar. Bazıları dönüşüyor. Bir de bu ikinci kitabın başlığını seçerken çok zorlandım ve buradaki şeyi, başlığı açıklamam lazım. İddiatçıların rejim ve iktidar mücadelesi. Bakın, burada ikisi aslında birbirine karışabilecek olan şeyler. Yani iddiatçılar mücadele verirken yeni kurulmuş bir liberal demokratik parlamenter düzenin muhafazası mücadelesini mi veriyorlar, yoksa iktidarda kalma mücadelesi mi veriyorlar? Bunu birbirinden ayırmak çok zor. Bu kolay değil. Hele hele yani devrim olduktan bilmem 6 ay sonra bir parlamento kurulmuş, çalışmaya başlamış, olağanüstü koşulların devam ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Mesela bakın, ben bu eleştirileri yaptığım zaman başka yazarlara şu hep dikkatimi çekiyor. Yani bu mesela Firuz Ahmet'te de böyle, çok takdir ederim, Erik Sürher'de de böyle. Sanki 1908'de devrim olmuş, her şey yerleşmiş, son derece sakin ve güzel bir seçim yapılmış, hiçbir şekilde itiraz yok, iddiatçılar meclisin tamamına hakim, kamuoyu tamamıyla kabullenmiş bu durumu, yabancı ülkeler ne kadar güzel oldu, Türkiye ile ilişkilerimizi artık liberal demokratik prensipler üzerinden götürelim demişmiş gibi bir tarih yazıldığında hiçbir şekilde anlamı yok bunun. Çünkü burada çok ciddi mücadeleler devam ediyor. Mesela 1908'de parlamento açıldığı zaman iddiatçıların anılarından biliyoruz. Yabancı gazetecilerin o zaman gazetelerine bastığı haberlerden biliyoruz. İddiatçılar meclisin taş çatlasa %50'sini zor kontrol ediyorlar diyor. Halbuki siz Sina Akşin'i okusanız, Sina Akşin diyor ki meclisin tamamı iddiatçılardan oluştu ama bunlar genç ve toy delikanlılardı. Kendileri de bilmem yeraltı teşkilatına çok alıştıkları için kendileri iktidar olmak istemediler. Perde arkasından başkalarını oynattılar. Yok böyle bir şey. Kendileri iktidar olmak için çok mücadele ediyor. Şimdi bu hikayenin başka bir tarafı. Sizin sorunun cevabı değil. Sizin sorunun cevabı. Şimdi 1913 sonrası, özellikle de 1914'te savaş başlayınca, bütün savaşlarda olduğu gibi artık buna bir parti hükümeti mi diyorsunuz, yoksa devleti savaş sırasında yöneten bir iktidar mı diyorsunuz? Bu böyle bir şey. O zaman tabii yönetici iktidarın kendini devleti koruma yerine koyması savaş olmayan zamanlara göre çok daha fazla. Ve iddiatçılar kendilerini böyle bir konumda buluyorlar. Yani savaşa itilmişler, savaşa girmek zorunda kalmışlar, savaşı yönetmek zorundalar ve bu savaşı yönetmek hem işte bu nasıl diyelim karakol teşkilatı kuruluyor. İşte bir yeraltı teşkilatı, bir evet bugün belki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başlangıcı diyebileceğimiz bir devlet bürokrasisi kuruluyor. Bu bürokrasi İttihat Terakki'nin iktidarda olduğu zamanda kuruluyor. Böyle bir durumda siz böyle bir bürokrasi kurarken size düşmanlık etmiş monarşist eğilimli adamlardan almayacaksınız bu bürokratları. Sizin yeni düzeninizi kabullenmiş gözüken yahut da sizinle doğrudan bu konuda çatışması olmayan bürokratlardan kuracaksınız bu teşkilatı. Bu da son derece doğal. Ama buna doğrudan iddiatçı bir teşkilat demeniz çok çok mümkün değil. Yani bu biraz zorlama oluyor gibi geliyor. Belki deseniz karakol teşkilatı. Çünkü o birazcık daha farklı bir şey. O daha belki iddiatçıların güvendiği insanlardan oluşan daha ufak bir grup. Şimdi burada mesele tıpkı kitabın ismi gibi iktidarınızı mı korumak istiyorsunuz, rejimi mi korumak istiyorsunuz? Tabii bir de savaş olduğu için bu rejimin devletini mi korumak istiyorsunuz? Şimdi bütün bu sorular birbirine karışıyor. O zaman da bu soruya verilebilecek kolay bir cevap yok. Ama şunu söyleyebilirim. O teşkilatın içinde çalışan insanların bir kısmı 1920'ler, 30'lar, 40'larda da devlette çalışmaya devam ediyor bu bürokratlar. Şimdi bu bürokratlar çok damgalı iddiatçılar olsaydı eminim 1920'lerden itibaren onların bürokrasi içinde yer almaları pek mümkün olmayacaktı. Ama bunlar görevlerine devam ediyorlarsa ben o zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Demek ki bu seçilmiş olan adamlar bürokratik becerileriyle bu makamlara getirildiler. Parti kimlikleri öne çıkartılarak değil. Öyle olduğu için de şöyle bir yanılgı oluyor işte birinci bölümde. İddiatçıların devamı Kemalistler. Çünkü siz tek tek birkaç tane böyle isme bakıyorsunuz. 1914'te de bu hükümet devlet bürokrasisindeydi. 1925'te, 35'te de devlet bürokrasisindeydi. Demek ki iddiatçılarla Kemalistler aynı diyorsunuz. Bunlar böyle birçok basamak atlayarak çok hatalı bir sorgulama metodu. Yani sosyal bilimlerde metodoloji okuduğunuz zaman bu tip hataları yapmamanız öğretilir. Bunlar çünkü hata. Böyle bir takım karinelere dayanarak, bir takım sürekliliklere dayanarak bu sürekliliği konunun her bir tarafına yaymak o anlamda çok anlamlı değil. O yüzden de böyle bir durum var. Şimdi o zaman savaş sırasında devletin yapması gereken ya da yapması gerektiği düşünülen işlerini yapan sorumlu bürokratlar var. Bunları o pozisyona getiren İttihat ve Terakki fırkasının hükümeti, tamam, güzel. Ama bu insanlar dediğim gibi bir kısmı çalışmaya devam ediyorlar. Demek ki bunlar devlet personeli. Bunlar İttihat Terakki personeli değil. Söylemek istediğim bu. O yüzden de bizim hikayemizi şaşırtan ve bize böyle sorular sorduran bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.